Ayrım 9. Meteklinik sorunlar. Artık daha fazla insan psikiyatrlara nevrotik belirtilerden ziyade kendilerini zora sokan insani sorunlar nedeniyle başvuruyor. Bugünlerde psikiyatra başvuru yapanların bazıları geçmişte rahip, papaz ve hahamlara gidebilirlerdi. Artık bir din insanına kendilerini teslim etmeyi reddediyor ve bunun yerine doktorlara hayatımın anlamı nedir gibi sorularla geliyorlar. Bir logodrama. Bir olaydan bahsetmek istiyorum. 11 yaşındaki oğlunu kaybetmiş bir kadın bir intihar girişiminin ardından hastaneye yatırılmıştı. Doktor Kurt Koserek onu bir terapi grubuna davet etti ve ben de tesadüfen onların psikodrama yaptığı odaya girmiş bulundum. Kadın hikayesini anlatıyordu. Oğlunun ölümünün ardından geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli olan büyük oğluyla baş başa kalmıştı. Zavallı çocuk tekerlekli sandalyedeydi. Annesi kaderine isyan ediyordu. Birlikte intihar etmeyi önerdiğinde onu bundan alıkoyan engelli oğlan olmuştu. Yaşamayı seviyordu. Onun için hayat anlamını sürdürüyordu. Annesi için neden böyle değildi? Annesinin hayatı da nasıl anlamlı hale gelebilirdi? Biz kadına bunun farkına varması için nasıl yardımcı olabilirdik? Doğaçlama şeklinde tartışmaya katıldım ve gruptaki başka bir kadına sorular sormaya başladım. Ona kaç yaşında olduğunu sordum ve 30 dedi. Dedim ki, hayır 30 değil, 80 yaşındasın ve ölümün döşeğindesin ve geriye dönüp hayatına bakıyorsun. Çocuğun olmadı ama hayatın maddi başarılar ve sosyal prestijle dolu. Ondan bu durumda ne hissedeceğini hayal etmesini istedim. Ne düşünürdün, kendine ne derdin? O seansta alınan bir ses kaydı sayesinde size tam olarak ne söylediğini aktarabilirim. Ah, bir milyonerle evlendim, zenginlik içinde kolay bir hayatım oldu ve dolu dolu yaşadım. Erkeklerle flört ettim. Onlarla takıldım ancak şu an 80 yaşındayım ve çocuğum yok. Yaşlı bir kadın olarak geriye dönüp baktığımda tüm bunların ne için olduğunu anlayamıyorum. Aslında hayatım heba olmuş. Ardından engelli çocuğun annesinden kendi hayatına benzer şekilde bakmasını istedim. Yine onun dediklerini banttan dinleyelim. Çocuklarım olsun istedim ve bu dileğim gerçek oldu. Bir oğlum öldü ve diğeri engelli olan, ben ona bakmazsam bir kuruma yerleştirilecekti. Engelli ve çaresiz olmasına rağmen sonuçta o benim oğlum. Bu yüzden de ona dolu dolu bir hayat sundum. Oğlumun iyi bir insan olmasını sağladım. O anda gözyaşlarına boğuldu ve devam etti. Ben kendi hesabıma, hayatıma huzurla bakabilirim. Çünkü hayatım anlam doluydu ve bu anlamları sağlamak için çok çalıştım. Elimden geleni yaptım. Oğlum için elimden geleni yaptım. Hayatım heba olmadı. Ölüm döşeğindeymiş gibi hayatına bakarak bir anda onda bir anlam bulmuştu. Tüm ıstıraplarını içeren bir anlam. Yine aynı sebeple kısa süren bir hayatın, örneğin kaybettiği oğlunun hayatının keyif ve sevgiyle dolu zengin bir hayat olabileceğini ve 80 yıl süren uzun bir yaşamdan daha fazla anlam barındırabileceğini de görmüştü. Bir süre sonra bu sefer grubun tamamına hitaben başka bir soru sordum. Soru, bir çocuk felci ilacı geliştirme çalışmasında kullanılan ve bu amaçla delik deşik edilen bir maymunun bu acıda bir anlam bulup bulmayacağıydı. Gruptaki herkes elbette bulamayacağını, çünkü sınırlı zekasıyla insan dünyasına, yani ıstırabın anlamının kavranabilir olduğu tek dünyaya giremeyeceğini söyledi. Sonra şu soruyu sordum. Peki ya insan? İnsanın evrenin evrimindeki son nokta olduğuna emin misiniz? Hala başka bir boyut olabileceği, insan dünyasının ötesinde ıstıraba ilişkin sorunun cevap bulabileceği bir dünya olabileceği fikri size nasıl geliyor? Üst anlam. Bu nihai anlam insanın sınırlı entelektüel kapasitelerini aşar ve onlara üstün gelir. Bu bağlama logoterapide üst anlam adı verilir. Bazı varoluşçu filozofların öğretilerine göre insandan asıl beklenen hayatın anlamsızlığına katlanmak değil, koşulsuz anlamlılığını rasyonel anlamda kavrama yetisinden yoksunluğuna katlanmaktır. Logos, aç parantez, anlam, kapa parantez, mantıktan daha derindir. Üst anlam kavramını es geçen bir psikiyatr eninde sonunda hastalarına karşı mahcup olacaktır. Tıpkı 6 yaşındaki kızımın beni şu soruyla utandırması gibi. Neden Tanrı'nın iyi olduğunu söylüyoruz? Ona demiştim ki, birkaç hafta önce kızamık geçirdim ve Tanrı iyi olduğu için seni tamamen iyileştirdi. Küçük kız ise bu cevaptan memnun olmadı. İyi de baba, unutma ki bana kızamığı gönderen de oydu. Ancak bir danışan, dinsel inançların sağlam zemininde durduğu zaman dinsel kabullerinin terapötik etkilerini kullanmakta ve onu bu sayede manevi kaynaklarını kullanmaya yöneltmekte hiçbir sakınca yoktur. Bunu yapmak için Psikiyatr kendini hastanın yerine koymalıdır. Ben de Doğu Avrupalı bir haham bana öyküsünü anlattığında aynen böyle yapmıştım. Auschwitz'te karısı ve 6 çocuğu gaz odalarında öldürülmüştü ve şimdi de ortaya çıkmıştı ki ikinci karısı kısırdı. Üremenin hayatın tek anlamı olmadığını gözlemlemiştim. Zira sadece kendini yeniden üretmeyle anlamlı hale gelebilseydi hayatın kendisi anlamsız olurdu. Fakat haham katı bir Yahudi olarak kendi durumunu öldükten sonra arkasından Kaddiş okuyacak bir oğlu olmadığı için umutsuz buluyordu. Kaddiş bir cenaze duası. Yine de vazgeçmedim. Ona çocuklarını yeniden cennette görmeyi umup ummadığını sordum. Ancak bu sorum gözyaşlarına neden oldu ve umutsuzluğunun asıl nedeni ortaya çıktı. Çocuklarının masum şehitler olarak öldükleri için cennetteki en yüksek noktaya alınacaklarını ancak yaşlı ve günahkar bir adam olan kendisinin aynı yere gönderilmeyeceğini anlattı. Vazgeçmedim ama geri adım attım. Peki çocuklarının yaşamının anlamı tam da bu olamaz mı? Çocukların gibi masum olmasan da bunca yıl çektiğin acılarla arınarak sonunda onlara cennette katılamaz mısın? Tanrı'nın hiçbir gözyaşını unutmadığı Zebur'da yazmıyor mu? Belki de çektiklerinin hiçbiri boşa değildi. Bunca yıldır ilk defa ona sağladığım yeni bakış açısı sayesinde biraz teselli buldu. Hayatın geçiciliği, insan hayatından anlamı çekip çıkaran durumlara sadece ıstırap değil, aynı zamanda ölümler de dahildir. Hayatın gerçekten geçici olan yegane şeylerinin olanaklar olduğunu söylemekten hiç yorulmayacağım ama olanaklar da hayata geçirildikleri anda gerçeklikler haline gelir ve korunarak geçicilikten kurtuldukları geçmişin parçası olur. Çünkü geçmişteki hiçbir şey geri dönüşsüz olarak kaydedilmiş değil, sonsuza kadar saklanmıştır. Bu yüzden de varoluşumuzun geçiciliği onu hiçbir şekilde anlamsız kılmaz ama sorumluluk haline getirir. Çünkü her şey bizim tamamen geçici olan olasılıkları fark etmemiz ve hayata geçirmemize bağlıdır. İnsan sürekli o andaki potansiyeller toplamı içinde bir seçim yapar. Bunlardan hangileri yokluğa mahkum edilecek ve hangileri gerçekleştirilecektir? Hangi seçim bir geçerliliği zamanın kumları içinde ölümsüz bir ayak izine dönüştürecektir? İnsan her zaman varoluşunun anıtının ne olacağına ilişkin iyi ya da kötü bir seçim yapar. Elbette insan genellikle geçiciliğin anıs tarlasını görürken geçmişteki çalışmasının, zevklerinin ve neşesinin sonuçlarıyla dop dolu olan ambarları unutur. Hiçbir şey olmamış kılınamaz ve hiçbir şey tamamen yok olamaz. Olmuş olanın en kesin varlık durumunda olduğunu belirtmeliyim. İnsan varoluşunun geçiciliğini hiç aklından çıkarmayan logoterapi kötümser değil, eylemci bir yaklaşımı benimser. Bu noktayı daha iyi açıklamak için şöyle diyebiliriz. Kötümser insan duvar takviminden her gün bir sayfa yırtarken geride kalanların incelmesini korku ve üzüntüyle fark eden bir insana benzer. Diğer yandan hayatın sorunlarına aktif olarak saldıran insan ise takvimden her yırttığı sayfanın arkasına günlük bazı notlar aldıktan sonra düzgünce diğerlerinin yanında dosyalar. Bu notlarda yazılanlar dolu dolu yaşadığı hayatı yansıtır ve o da bunlara gurur ve keyifle bakabilir. Yaşlandığını fark etmesi onun için neyi değiştirecektir? Gördüğü gençlere imrenmek veya geride kalan gençliğine nostaljiyle bakmak için bir nedeni var mıdır? Neden genç bir insanı kıskansın ki? Genç bir insanın sahip olduğu tüm olasılıklar ve gelecek onun zaten hazinesindedir. Teşekkür ederim, kalsın diye düşünür. Olasılıklar yerine geçmişimdeki gerçeklikler var. Sadece yapılan işlerin değil, aynı zamanda hissettiğim sevginin ve cesaretle katlandığım acıların kayıtları var. Bu acılar kimsede kıskançlık uyandırmasa bile benim en büyük gurur kaynaklarımdır. Bir teknik olarak logoterapi. Ölüm korkusu gibi gerçekçi bir korku psikodinamik yorumlarla yatıştırılamaz. Diğer yandan agorafobi gibi nevrotik bir korku da felsefi bir kavrayışla iyileştirilemez fakat logoterapi bu vakalarla çalışmak için de özel bir teknik geliştirmiştir. Bu tekniğin kullanımı sırasında olanları anlamak amacıyla başlangıç noktası olarak nevrotik bireylerde sıklıkla gözlenen bir durumu yani beklenti kaygısını ele alacağız. Bu korkunun özelliği tam olarak da hastanın korktuğu şeye yol açmasıdır. Örneğin bir birey büyük bir salona girip kalabalık bir insan grubuyla karşı karşıya geldiğinde kızarıp bozarmaktan korkuyorsa bu koşullarla karşılaştığında kızarıp bozarmaya daha yatkın olacaktır. Bu bağlamda arzu düşüncenin babasıdır şiarını korku olayın anasıdır şeklinde çevirebiliriz. İronik olarak tıpkı korkunun korkulan şeyi getirmesi gibi zoraki bir niyet de insanın kuvvetle arzuladığını imkansız kılar. Aşırı niyet durumu özellikle de cinsel nevrozlarda gözlenebilir. nedir? Bir erkek cinsel gücünü veya bir kadın orgazm olabilme yeteneğini sergilemek için ne kadar uğraşırsa o kadar başarısız olur. Zevk bir yan etki veya yan üründür ve öyle kalmalıdır. Bir hedef haline getirildiği ölçüde kaybolur veya bozulur. Yukarıda tarif edildiği gibi aşırı niyetin yanı sıra aşırı dikkat veya legoterapideki adıyla aşırı düşünme hali de patojenik olabilir. Yani hastalığa neden olabilir. Ne demek istediğimi aşağıdaki klinik raporla anlatacağım. Genç bir kadın bana frijit olduğu şüphesiyle geldi. Vaka öyküsü gösterdi ki çocukluğunda babasının cinsel istismarına maruz kalmıştı ancak onun cinsel nevrozuna neden olan sadece bu kolayca bağ kurulabilecek travmatik deneyim değildi. Popüler psikanalitik yayınları okuyan danışan sürekli olarak bu travmatik deneyiminin bir gün ona nelere mal olacağı korkusuyla yaşıyordu. Beklenti kaygısı hem kadınlığını onamak yönünde aşırı bir niyete hem de partnerinden ziyade kendisine odaklanan bir aşırı dikkate neden olmuştu. Bu da danışanın cinsel zevkin doruklarına çıkmasını engellemeye yeterdi. Çünkü orgazm partnerine düşünmeden adanma ve teslimiyetin niyet edilmeyen bir etkisi olmaktan ziyade bir niyet ve dikkat nesnesine dönüşmüştü. Kısa süreli legoterapinin ardından hastanın orgazm yaşamaya yönelik aşırı dikkat ve niyeti başka bir legoterapi deyişiyle düşünce odağından çıkarıldı. Dikkati doğru nesneye yani partnerine odaklandığında orgazm kısa sürede kendiliğinden oluştu. Cinsel iktidarsızlık vakalarını tedavi etmek için yukarıda anlatılan aşırı niyet ve aşırı düşünme teorisine dayanan özel bir legoterapi tekniği geliştirilmiştir. Victor A. Franklin, elbette ki bu teknik legoterapinin ilkelerine dair bu kısa sunumda anlatılamaz. Logoterapi tekniğini korkunun korkulan şeyi getirdiği ve aşırı niyetin de insanın arzu ettiği şeye kavuşmasını imkansız kıldığı yönündeki iki taraflı olguya dayandıran tezat niyette temellendirir. Almanca'da tezat niyeti 1939'da tanımlamıştım. Bu yaklaşımda fobisi olan danışanın kısa bir süre için bile olsa korktuğu şeye niyetlenmesi söylenir. Bir vakadan daha bahsedeyim. Genç bir hekim bana terleme korkusu nedeniyle başvurmuştu. Terleyeceğini düşündüğü her anda beklenti kaygısı onu aşırı terletmeye yetiyordu. Bu kısır döngüyü kırmak için hastaya terlemenin tekrarlayacağını hissettiği anda insanlara bilerek ve isteyerek ne kadar terleyebileceğini göstermesini istedim. Bir hafta sonra bu beklenti kaygısını tetikleyen biriyle karşılaştığı anda daha önce sadece 1 litre terledim ama şimdi en az 10 litre terleyebilirim diye düşündüğünü anlattı. Sonuçta bu fobiyi 4 yıl çektikten sonra tek bir seansla kendini bir hafta içinde özgürleştirmeyi başardı. Okuyucu bu prosedürün danışanın tutumunu tersine çevirmek kadar korkusunu tezat bir arzuyla değiştirmeyi içerdiğini fark etmiştir. Bu tedavi ile kaygı değirmeninin suyu kesilir. Ancak bu tür bir prosedür kendini uzaklaştırmaya dair mizah duygusunda belirgin olan insana özgü beceriyi kullanmak zorundadır. Tezat niyet adı verilen logoterapi tekniği ne zaman kullanılsa insanın kendisinden uzaklaşması gerçekleşir. Aynı zamanda danışan nevrozuna da belli bir mesafe alır. Bununla uyumlu bir ifade Gordon W. Allport'un kitabı Birey ve Dini adlı eserinde de bulunur. Kendisine gülmeyi öğreten bir nevrotik başa çıkabilme belki de iyileşme yolundadır. Tezat niyet Allport'un ifadesinin ampirik gerçekleştirilmesi ve klinik uygulamasıdır. Birkaç başka vaka raporu da bu yöntemin netleştirilmesine fayda sağlayacaktır. Aşağıdaki birçok doktor ve birçok klinikten tedavi almış ama hiçbirinden fayda görmemiş bir muhasebecinin öyküsüdür. Benim çalıştığım hastane bölümüne getirildiğinde korkunç bir çaresizlik içindeydi ve intihara çok yaklaştığını itiraf etti. Birkaç yıldır artık çok şiddetli hale gelmiş olan ve onu işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakan bir parmak krampından şikayetçiydi. Bu yüzden de bu durumu kısa süreli terapiyle gidermeliydik. Tedavinin başlangıcında Dr. Eva Kozdera hastaya genellikle yaptığının tam aksini yapmasını söyledi. Yani düzgün ve okunaklı yazmaya çalışmak yerine olabilecek en kargacık burgacık yazıları yazacaktı. Kendisine şöyle demesi tavsiye edildi. Şimdi insanlara ne kadar kötü bir yazım olduğunu göstereceğim. Özellikle kötü yazmaya çalıştığı o anlarda ise bunu yapması mümkün olmamıştı. Karalamaya çalıştım ama yapamadım demişti ertesi gün. Bu yolla hasta 48 saat içinde parmak krampından kurtulmuş ve tedavinin ardından gelen gözlem sürecinde de durumu değişmemişti. Tekrar mutlu bir adam olmuş ve işine devam etmişti. Benzer bir vaka bu sefer yazma yerine konuşmayla ilgili olarak Viyana Poliklinik Hastanesi'nden Laringoloji bölümünde bir meslektaşım tarafından bana yönlendirilmişti. Tüm meslek hayatı boyunca gördüğü en kötü kekemelik vakasıydı. Danışan hayatı boyunca tek bir an haricinde hep konuşma zorluğu yaşamıştı. Bu istisna o 12 yaşındayken bir travmaya asıldığında gerçekleşmişti. Kondüktör tarafından yakalandığında sıvışmanın tek yolunun kendini acındırmak olduğunu düşünmüş ve zavallı kekeme bir çocuk olduğunu göstermeye çalışmıştı. Ama kekelemeye çalıştığı o anda bunu yapamamıştı. Böyle bir niyeti olmadan ve terapötik amaçlar olmaksızın tezat niyeti uygulamıştı. Yine de bu sunum tezat niyetin sadece tek belirtili vakalarda faydalı olduğunu düşündürmemelidir. Bu logoterapötik teknik sayesinde Viyana Poliklinik Hastanesi'ndeki kadromuz çok şiddetli olan ve çok uzun süredir devam eden obsesif kompulsif nevrozu bile tedavi etmeyi başardı. Örneğin 60 yıldır yıkama kompulsiyonundan müstarip olan 65 yaşındaki bir hastada Dr. Eva Kozdera tezat niyet aracılığıyla logoterapiye başladı ve 2 ay sonra hasta normal bir hayat sürüyordu. Viyana Poliklinik Hastanesi'ne sevk edilmeden önceki hayatının bir cehennem olduğunu söyleyen hasta, kompülsiyonu ve bakterifobik obsesyonu yüzünden tüm gün yataktan çıkmıyor ve hiçbir iş yapmıyordu. Şu anda tüm belirtilerinden kurtulduğunu söylemek doğru olmaz. Çünkü obsesyonu hala aklına geliyor ancak artık kendi söylediğine göre bununla ilgili şaka yapabiliyor, yani tezat niyet uyguluyor. Tezat niyet uyku bozukluğu vakalarına da uygulanabilir. Uykusuzluk korkusu çoğunlukla hastanın organizmanın kendisine ihtiyaç duyduğu uykunun askerisini sağladığını bilmemesinden kaynaklanır. Uykuya dalmak yönünde bir aşırı niyete yol açar ve bu da danışanın uykuya dalamamasına neden olur. Bu korkuyu aşmak için genellikle kişiye uyumaya çalışmamasına ve hatta aksini mümkün olduğu kadar uzun süre ayakta kalmaya çalışmasını öneririm. Başka bir deyişle uyumamakla ilgili beklenti korkusundan kaynaklanan aşırı niyet uyumamak yönündeki tezat niyetle değiştirilmelidir ve bu da kısa süre sonra uyumayı sağlayacaktır. Tezat niyet her derde deva bir ilaç değildir. Yine de obsesif kompulsif ve fobik durumları tedavi ederken özellikle de altında yatan bir beklenti kaygısı olduğunda faydalı bir araç olduğu görülmüştür. Daha da ötesi kısa süreli bir terapötik araçtır ancak bu kısa süreli terapinin sadece geçici terapötik etkilerinden olduğu sanılmamalıdır. Emila Goodhale'den alıntıyla Freudçu ortodoksluğun en yaygın yanılsamalarından biri sonuçlarının kalıcılığının tedavi süresiyle orantılı olduğudur. American Journal of Psychotherapy, örneğin benim dostum tezat niyetin 20 yıldan fazla bir süre önce uygulandığı ve terapötik etkinin kalıcılığının kanıtlandığı bir vaka raporu var. Tezat niyetle ilgili en önemli gerçeklerden biri de bunun vakanın etiyolojisinden bağımsız olarak etkili olmasıdır. Bu bir zamanlar Edith Weisskopf-Joelson tarafından yazılan şu ifadeyi doğrular. Geleneksel psikoterapi, terapötik uygulamaların etiyolojik bulgularla temellendirilmesi gerektiğinde ısrarcı olsa da erken çocuklukta belli faktörler nevroza neden olabilirken yetişkinlikte tamamen farklı faktörler nevrozu iyileştirebilir. Nevroza yol açan nedenlerin dışında gerçek nedenlerin de ister somatik ister psişik olsun beklenti kaygısı gibi geri bildirim mekanizmalarının temel patojenik faktör olduğu görülmüştür. Verili bir belirtiye fobi ile yanıt verilmiş, fobi belirtiyi tetiklemiş ve belirti de sonuçta fobiyi arttırmıştır. Benzer bir olaylar zinciri kişinin onu ele geçiren düşüncelerle savaştığı obsesif kompulsif vakalarda da görülür. Bu genellikle danışanın obsesyonunun yaklaşmakta olan ve hatta başlamış olan bir psikozun göstergesi olduğu yönündeki korkusu ile tetiklenir. Danışan obsesif kompulsif bozukluğunun onu gerçek bir psikoz tehlikesine sürüklemek bir yana bundan koruduğunun farkında değildir. Böylelikle baskı karşıt baskıyı artırdığı için bunların onu rahatsız etme gücünü de arttırır. Belirti yine pekiştirilmiştir. Diğer yandan danışan obsesyonlarına karşı savaşmayı durdurduğu ve onlarla dalgacı bir üslupla başa çıkmaya çalıştığı zaman yani tezat niyet uyguladığında kısır döngü kesilir. Belirti azalır ve sonuçta ortadan kaybolur. Belirtiyi çağıran ve ortaya çıkaran varoluşsal boşluğun olmadığı durumlarda hasta sadece nevrotik korkusuyla dalga geçmeyi değil, eninde sonunda onu tamamen görmezden gelmeyi de başaracaktır. Görüldüğü gibi beklenti kaygısının tezat niyet aşırı niyet ve aşırı düşünmenin de düşüncenin odağından çıkararak karşılanması gerekmektedir. Ancak düşüncenin odağından çıkarma, danışanın işine ve hayattaki misyonuna yönelmesini sağlamadan mümkün olmamaktadır. Bu iddia Alport tarafından şu ifadelerle desteklenmiştir. Çabanın odağı çatışmadan bencil olmayan amaçlarla kaydırıldığı zaman nevroz tamamen ortadan kalkmasa bile yaşam bir bütün olarak daha tutarlı hale gelir. Döngüyü kıran nevrotiğin ne kendine odaklanması, ne acıması, ne de kendini hakir görmesidir. İyileşmenin anahtarı kendini aşmasıdır.